Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Işık Taşı serisi 3. Cesur Panep. Yazarı Christian Jacques. Özgün adı La Pierre de Lumière, Panep L'Ardent. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Türü tarihi roman. Doğan Kitapçılık, 1. baskı Şubat 2001. ISBN numarası 978-975-6719-77X. Bu kitap 458 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Eylül 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Işık Taşı 3 Cesur Panep. Hakikat Meydanı Firavun mezarlarının yapımıyla görevli bir grup zanaatkârı barındıran çölün ortasındaki gizemli köy. Ve köyün sıra dışı 3 sakini, ustabaşı suskun nefer, bilge kadın, ışık ve gözü pek dahi sanatçı Cesur Panep. Ancak bu köyde ne pahasına olursa olsun ışık taşını çalmaya kararlı olan ve kimliği bir türlü saptanamayan bir de hain yaşıyor. Sınırlarda isyan tehlikesi baş göstermiş ve Mısır iç savaşın eşiğine gelmişken, başkent Per-Ramesu'daki Firavun 2. Seti de Tebe hakim olmak isteyen Özoğlu'na karşı bir ordu gönderme hazırlığında. Cesur Panep ilk iki kitap Suskun Nefer ve Bilge Kadın'dan sonra yaşamlarını hakikat meydanına adayan kahramanlarımızın direnişini anlatan büyük maceranın 3. kitabı. Daha önce yayın evimiz tarafından yayımlanan Mısır Yargıcı Üçlemesi'nin de yazarı olan Mısır bilimci Christian Jacques, 2000 yılında yazdığı, 54 ülkede yayımlanan ve yalnız Fransa'da 1 milyondan fazla satan 4 kitaplık yeni dizisiyle bir kere daha okurlarının karşısında. Işık Taşı dizisinin 3. kitabı Cesur Panep'i Hakikat Meydanı izleyecek. Bu roman, Altın Evi'nin sırlarını bilen ve bunu eserlerine yansıtmayı başaran Hakikat Meydanı'nın tüm zanaatkârlarına ithaf olunur. 1. Bölüm. Hakikat Meydanı'na Teb'in batı kıyısındaki gizli köye girerek paha biçilmez hazineyi çalmak, işte yasak bölgeye yaklaşmayı başaran 5 kişinin görevi buydu. Vaat edilen inanılmaz ödülü düşündüğünde yüzü geniş bir tebessümle aydınlandı çete liderinin. Kimse yerel polis şefi Sobek bile her şeyi önceden tahmin edemezdi. Hırsızların yüksek duvarların ardında saklanan ve loncaya ihanet eden zanaatkardan yardım görecek olmaları operasyonun sanıldığından da kolay geçeceğinin işaretiydi sanki. Hainin kalbi çılgınca çarpıyordu. Patronuyla birlikte yeni firavunun taç giymesinin beklendiği şu günlerin kargaşasından yararlanarak her türlü tehlikeyi göze almayı, vurgun işlerinde son derece deneyimli bir haydut çetesini köye göndererek Krallar Vadisi'ndeki firavun mezarlarını kazıp süslemekle görevli zanaatkârların büyük bir kıskançlıkla korudukları ışık taşını kaçırmayı kararlaştırmışlardı. Hain birkaç saat sonra yıllardır yaşadığı sanatının inceliklerini öğrendiği, bunca esrarı ve heyecanlı anı paylaştığı loncayı bir daha dönmemek üzere ardında bırakmış olacaktı. Bu görevi yerine getirmek için bütün yeteneklere sahip olmasına rağmen arkadaşlarının onu ustabaşılığa neden seçmediklerini hala anlayamıyordu. Üzüntüyü öfke ve bu değer bilmez nankör topluluğu cezalandırma isteği izlemişti. Kader önünde yepyeni bir yol açtığında hiç mi hiç tereddüt etmedi. Loncayı yıkarak zenginliğe kavuşacak, görkemli bir ev ile büyük bir bahçeye sahip olacak, bir sürü sadık hizmetkara emir yağdıracaktı. Ustabaşının talimatlarını uygulamak zorunda olduğu bunaltıcı iş günleri olmayacaktı bundan böyle. Firavun adına yapılacak karşılıksız işlerdi. Bundan böyle sadece hayatını yaşayacaktı hain, yeminini ve geçmişini unutması da çok sürmeyecekti. Tarihi yaver gitmiş, varlıklı ve saygın bir ev hanımı olmaya can atan eşinin de desteğini kazanmıştı. Uzun bir süre boyunca karısının göstereceği tepkiden çekinmiş, niyetini açığa vuramamıştı. Oysa yanılmıştı işte. Hainin eşi de en az kendisi kadar kararlıydı. Üstelik şimdi derin bir uykuya dalıp horuldayan nöbetçinin birazına kattıkları uyku ilacını da bizzat karısı hazırlamıştı. Bu kez yakındı başarı. Öylesine yakın ki hain heyecandan tir tir titriyordu. Sinirlerinin laçkalaşmaması için kendine hakim olmaya çalışıyor, yıllar süren çabalarının sonunda ödüllendirileceği bu sakin gecenin sükunetine uymaya çalışıyordu. Patronunun gönderdiği adamlar birazdan hainin bıraktığı ip merdivenden tırmanıp duvarı aşacaklardı. Ondan sonra da geriye onlara tapınağın yolunu göstermek kalacaktı. Bir dizi tiz çığlık cesur panebi uykusundan uyandırdı. Hakikat meydanının ustabaşısı ile bilge kadının manevi evlat seçtikleri 36 yaşındaki kara gözlü dev giderek daha da güçlü görünür olmuştu. Az uyuduğu doğruydu ama uykusunun bölünmesinden de hiç hoşlanmazdı. "Ne var, ne oluyor?" diye sordu karısı lekesiz uhabet gözlerini açmadan. "Sen uyu, ben gidip bakarım." Daha şimdiden boyu ve ağırlığıyla en az babası kadar iri olacağını gösteren oğulları Aperti hala düş görüyor gibiydi. Gürültünün sorumlusu mutfakta yalpalanarak yürüyor, tüm hurmaları silip süpürdüğü yetmezmiş gibi şimdi de ekmek sepetine saldırıyordu. "Aslında oğlumun ısrarlarını aldırmayıp bu eve girmene hiç izin vermemeliydim," dedi Panep. Çirkin hayvan adını hak eder görünen tombul kaza. Terbiyesiz, saldırgan ve hırsız da hayvan, üstelik de doymak bilmiyordu. Kırmızı gaga ve ayaklarıyla, siyah çizgili sarı boynuyla, kahverengimsi kanatları, beyaz karnı ve siyah kuyruğuyla Aperti'nin en iyi oyun arkadaşıydı çirkin hayvan. Düşmanlarının ardına dolanarak kıçlarına ısırıyor, kavgada köpeklerden bile korkmuyordu. "Dışarı," diye buyurdu Panep, "yoksa seni kızartırım." Tehdidi ciddiye alan kaz şiddetli protesto çığlıkları atmasına rağmen dışarı çıkarılmaya razı oldu. Duvarın köşesine saklanmış hain ip merdivenden tırmanan ilk haydudu gördü. Yanına gitmeden önce tüm haydutların duvarı aşıp toplanmalarını beklemeye karar verdi. Birden beşinci adam henüz ayaklarını yere değdirmişken aralarından biri acıyla bağırdı. Kaz gelip baldırını ısırmakla yetinmemişti. Kendine yeni bir kurban seçerek ona da çığlık attırıyordu. "Saldırıya uğradık!" Kaz saldırılarını yakalanmadan büyük bir hızla sürdürdü. Bir yandan karşısındakilerin bacaklarını ısırıyor, öte yandan da çığlıklarını giderek yükseltiyordu. Hain şaşkınlıktan donmuş, olduğu yere mıhlanıp kalmıştı. Suç ortakları hayvanı yakalamaya çalışıyor, birbirlerine bağırıp küfür ediyor, kesin sessizlik emrini unutmuş görünüyorlardı. Sonunda hırsızlardan biri kazı boynundan yakalamayı başardı. "Şimdi seni boğazlayacağım pis hayvan!" Adam tehdidini gerçekleştiremedi. Panep bir yumrukta yere sermişti haydudu çünkü. Çirkin hayvanın çığlıklarını duymuş, kazın bunca gürültüyü boş yere çıkarmayacağını düşünerek evden çıkmıştı genç dev. Sokağa çıkar çıkmaz da gürültünün nedenini anlamıştı tabii. Kaz tabanları yağlar, hain de bir an önce evine ulaşabilmek için duvarlara sürünerek karanlıklara karışırken sağlam kalmış dört hırsız zanaatkarın üzerine atıldı. Güçlük çekmeden adamın hakkından geleceklerine inanıyorlardı. Panep'in dizi ilk saldırganın apış arasında patladı. Dirseği ikincisinin şakağına gömüldü, alnı da üçüncünün burnunu kırdı. Sadece dördüncü haydut yumruğunu genç devin göğsüne vurmayı başardı. Ama Panep darbeden etkilenmişe benzemiyordu hiç. Arkadaşlarının dövüşemeyecek durumda olduğunu gören dördüncü haydut ip merdivene doğru atıldı. Tam tırmanacağı sırada Panep adamın ayaklarını yakaladı, havada çevirip duvara vurdu.
"Böyle kaçmak var mıydı cesur adam?"
Yarı baygın hırsız hançerini kınından sıyırdı.
"Bırak o silahı," dedi Panep.
Hırsız tehdidini sürdürdü. Birden karşısındakini tanıdı genç dev.
"Sen hakikat meydanına saldırmaya cüret edersin ha?"
Hırsız beklenmedik bir hareketle kendi gırtlağını yardı. Çirkin hayvan çığlık atmayı sürdürerek köy sokaklarında koşuşturduğundan köy halkının çoğu uyanmıştı artık. Elinde bir meşaleyle kavga yerine ilk gelen çizimci çakal Unes oldu. Sorgulayıcı bakışlarıyla çetenin üyelerini inceledi. Üçü baygın yatıyor, dördüncüsü ise acı içinde kıvranıyordu.
''Libyalı bunlar!'' diye haykırdı Unes.
''Ya şu kan kaybedeni?'' Çizimci meşalesini can çekişinin yüzüne tuttu. Ama imkansız bu. Öteki zanaatkarlar da birer ikişer sökün etmeye başladı. Köylüler yavaş yavaş evlerinden çıktılar. Biraz sonra da ustabaşı suskun nefer manevi oğlunun yanına geldi. Unes dört Libyalıyı sıkı sıkı bağlar, çirkin hayvan da müdahalede haklı olduğunu göstermek istercesine kabarıp dolanırken nefer hançerli adamın yüzüne baktı.
''Güvenliğimizi sağlamakla görevli polislerden biri'' dedi dehşet içinde.
İkinci bölüm. 62 yaşında ve bir sürü rahatsızlıktan şikayetçi olan adam, her günün önemli ya da önemsiz olaylarını mezar günlüğüne kaydetmekle görevli, Batı Teb'in milyonlarca yıllık ulu ve soylu mezarının katibiydi. Aynı zamanda sevkiyatı denetlemek, ücretleri mal olarak ödemek, aletleri dağıtmak, işe gelmeme nedenlerinin doğruluğunu soruşturmak, lonca mallarının envanterini tutmak da onun göreviydi. Kısacası zanaatkarların, karılarının ve çocuklarının, her iki cinsten bekarların yaşadığı bir köyde çıkabilecek bin bir sorunu halletmek, kusursuz bir yönetim gerçekleştirmek deyişi. Şimdi olabileceklerin en kötüsü gerçekleşmek üzereydi. İçtiği bira sıcak, yattığı yatak ateş gibiydi.
''Oyanın kenhir!''
Mezar katibi gözlerini açtı. Karşısında 46 yaşında, geniş alınlı, gri yeşil gözlü, orta boylu yapılı adamı gördü.
''Sen miydin nefer? Yüzümü bira ve mirra karışımına yatırılmış taze otlarla ovmayı unuttum, bir kabus gördüm.'' ''Düşler anahtarına göre bizi soyacaklar. Biz de birini köyden kovmak zorunda kalacağız.''
Gerçeğe çok yaklaştınız. Bir grup Libyalı bir polisin yardımıyla köye girmeyi başardı.
''Ne diyorsun? Şef Sobek'in adamlarından biri mi?''
''Maalesef evet.'' Nefer Kenhir'in ayağa kalkmasına yardım etti. Katibin genç hizmetçisi güçlü Niyut göründü. Sabah sinirlenince gerginliği gün boyu süren patronunu uyandırma işini usta başına bırakmayı yeğlemişti. ''Kahvaltı ister misiniz?''
''Sıcak çörek ile süt, çabuk ol ama.''
Mucize eseri gençliğindeki çevikliğine yeniden kavuştuğu günlerin dışında sarsak görünüşlü ve şişman olan Kenhir yürümek için baston kullanıyordu. Firavun incirinden yapılmış masanın çevresindeki alçak koltuklardan birine oturduğunda yaşlı adamın gözleri hiddetle parlıyordu.
''Hakikat meydanına saldırmaya cüret etmek. Hemen şimdi Firavun'un dikkatine bir rapor yazacağım.''
''Tabii eğer ikinci setiyi Firavun olarak görüyorsanız.'' diye itiraz etti Nefer. ''Henüz kimse Firavun olarak taç giymedi.''
''Alçaklar tam da saldıracak zamanı buldular. Şef Sobek'e haber vermek gerek.''
''Verdik bile. Köyün ana girişinde bizi bekliyor.'' Uzun, atletik yapılı, sol gözünün altında bir yara izi, iri elleri sopa kullanmaya alışıkmış izlenimi veren Şef Sobek, komuta etmeyi bilen, sert sesli, hayatını polis olarak geçirmiş bir Nübyeliydi. Emirlerinin tartışılmasına dayanamıyor, tüm sorumluluğu üzerine alıyor ve kusurları yanında çalışanların üzerine yıkmıyordu. İçine girmesinin yasak olduğu köyün büyük kapısının açılıp mezar katibiyle ustabaşının çıktığını gördüğünde tatsız bir sınavdan geçeceğini anladı. Adamlarından biri 20 yıl kadar önce öldürülmüş, bütün araştırmalarına rağmen zanaatkarlar locasının bir üyesi olduğuna inandığı suçluyu yakalayamamıştı. İşte şimdi de emri altındaki güvenlik görevlilerinden biri sarsıcı biçimde ölmüştü. Ne var ki polis bu kez bir cani gibi davrandıktan sonra ölmüştü. Kenhir öfkeli günlerinden birindeydi.
''Kendi gırtlağını kesen haydutun kimliğini belirleyebildin mi?''
''Gerçekten de adamlarımdan biri demek zorunda kaldı Sobek. Onu geçen yıl işe almıştım.'' ''Hangi görevi vermiştin?''
''Tepelerdeki yollardan birinin denetimini.''
''Neden intihar ettiğini bilmek isterdim.''
Bu çok basit dedi Nübiyeli. Kaçamayacağını anlayınca benim tarafımdan sorgulanmaktansa ölmeyi tercih etti. Haklıydı tabii.
Öteki dört Libyalıyı sorguladın mı?
İçlerinden biri kafasına yediği darbeden sonra delirmiş. İkincisi dilsiz, üçüncüsünün dili kesilmiş. Dördüncüsü de dilimizi bilmiyor. Kimliklerinin belirlenmesi için onları Batı Yakası Merkez Yönetimine teslim etmek zorundayım.
Ya nöbetçi?
İlaçla uyutulmuş, yeni yeni kendine geliyor.
Zanaatkârlardan birinin bizlere ihanet ettiğini biliyoruz dedi Kenhir sıkıntıyla. Ama senin polislerinden birinin onunla çalıştığından haberimiz yoktu. Anlaşılan Libyalılara yolu gösteren de bu polis.
Eğer benim bu saldırıyla uzaktan yakından bir ilişkim olduğundan kuşkulanıyorsanız dedi Sobek kupkuru bir sesle, resmi bir suçlama yazın hemen. Tabii istifa etmekte bir an bile tereddüt etmem.
Sana güvenmeye devam ediyoruz diye araya girdi Nefer. Onun için de köyün güvenlik sorumlusu olarak kalmanı istiyoruz.
Ustabaşı daha önce de Nübiyeli'nin yanında yer almıştı. Bu kez de suskun Nefer'in söylediklerine karşı çıkmadı mezar katibi. Öteki polislerin de düşmanla işbirliği yapmayacaklarından nasıl emin olacağız diye homurdandı Kenhir.
Büyük bir yanlışlık yaptım diye kabul etti Sobek. O alçak benim kabilemden değildi. İşe almamalıydım onu. Bir daha böylesi bir hata işlemem, inanın bana.
Nasıl önlemler almayı düşünüyorsun?
Gece gündüz köyün çevresindeki denetimi arttırmayı ve yeni firavun taç giyene kadar bütün izinleri dondurmayı. Durum aydınlanana kadar sizden de kimsenin hakikat meydanından ayrılmaması çok iyi olur. Tüm köy halkı sarsılmıştı. Köyün üzerindeki belayı savmak için baş heykeltıraş Aslan Userat, iki yardımcısı araştırmacı İpuy ve neşeli Renupe ile üzerinde yedi yılanın yer alacağı küçük bir sütun yapmaya girişti. Ana kapının hemen yanında duvarın iç tarafına dikilecek bu mütevazı anıt kötü güçlerin uzaklaştırılmasına yardım edecekti. Hakikat meydanında yine de gelecek için endişelenmeyen tek bir aile yoktu. Ya yeni firavun köyün ulu koruyucusu olmayı sürdürmezse, ya bir iç savaş çıkarsa, özenle ayakta tutulan 64 beyaz evin kaderi nice olurdu. Yuvarlak ve neşeli yüzüne şiş göbeğine rağmen çizimci pişkin Somunpay endişeden öylesine kasılmıştı ki tüm iştahını yitirmişti. Kocasının durumundan korkmaya başlayan karısı da payın kolundan tutmuş, loncanın manevi anası ve hekimi bilge kadının önüne getirmişti. Pay bu duruma fazla memnun olmamakla birlikte kendini öylesine kötü hissediyordu ki bilge kadına görünmeye itiraz bile edemedi. Böylece ustabaşının karısı Işık'ın suskun Nefer'e verilen makam evinin hemen yanındaki muayenehanesinin kapısını çaldılar. Kapının çalınışına bir havlama cevap verdi. Biraz sonra da kucağında küçük bir köpekle bilge kadın göründü.
Kapkara biraz sinirli diye açıkladı. Bağırsaklarındaki solucanların düşmesi için ona misik otu yedirdim.
İnce uzun bacaklı, sivri burunlu, kahverengi gözlerinden zeka fışkıran, uzun sarkık kulaklı kapkara tehlikeyi atlatmış görünüyordu. Aynı adı taşıyan selefi mumyalanıp en sevdiği minderler, yağ dolu bir testi ve mumyalanmış nefis bir yemekle birlikte mezara yerleştirilmişti. Işığı her gördüğünde kırkına gelmesine rağmen bilge kadının güzelliğine hayran olmaktan alamıyordu kendini pişkin Somunpay. Sadece duru yüzünden yayılan ışık bile ruhları sakinleştirmeye yetiyordu. Saçları sarıya kaçıyordu ışığın, gözleri mavi, kolları bacakları narindi. Ustabaşının karısının sesi de yumuşak ve ahenkliydi. Işık ve Nefer hakikat meydanına kabul edilmeden önce evlenmişler, yıllar süren çalışmalardan ve uzun bir çıraklıktan sonra köyü yönetmek üzere seçilmişlerdi.
''Kendimi pek iyi hissetmiyorum.'' dedi pişkin Somunpay üzgün bir sesle.
''Şikayet ettiğim belirli bir ağrım var mı?''
''Hayır, sanki her yanım sancıyormuş gibi geliyor. Üstelik iştahım da yok. İçine itildiğimiz bu belirsizliğe nasıl dayanılır ki? Yarın belki de köyü yıkma kararı alınacak. Her birimiz bir yana dağılacağız. Buradaki hayatımız acılı bir anı olarak kalacak.''
''Hasırın üzerine uzan pay.''
Daha şimdiden sağlam bir tıp bilgisine sahip olan Işık, hem olağanüstü bir baş tabip ve hastalıklar konusunda deneyimli bir kadın olan Neferet'in hem de kendinden önceki bilge kadının öğretilerinden yararlanmıştı. Her iki kadın da Işık'a günden güne yoğunlaşan bir bilgi aktarmış, sonra da köylüler için ilaç hazırlayacağı laboratuvarı bırakmışlardı. Hastalığın belirlenmesinde ilk dikkat edilmesi gerekenler yüzün rengi, vücudun ve nefesin kokusuydu. Ama önce elini hastanın ensesine, kafasının tepesine, bileklerine, karnına ve bacaklarına koyarak nabzını saymak gerekiyordu kuşkusuz. Böylelikle bilge kadın yüreğin sesini duyacak, çeşitli organların ve enerjiyi taşıyan kanalların durumunu öğrenmiş olacaktı. Işığın muayenesinin uzun sürdüğünü gören Pay endişesini gizleyemedi.
Önemli bir şey mi?
Hayır, rahatlayabilirsin ama bu endişen bazı kanalları tıkamak üzere. Bilge kadın boğa yağından, sakız ağacı reçinesinden, bal mumundan, ardıç doğumundan ve şeytan şalgamı çekirdeğinden bir merhem hazırladı. Damarların eski esnekliğini kazanması için Pay'ın günde 4 kez bu merhemi göğsüne sürmesini söyledi. Çizimci ayağa kalktı.
Şimdiden daha iyi hissediyorum kendimi ama tümüyle iyileşmem için köyün geleceğinin güvende olması gerek. Senin geleceği okuyabildiğini söylüyorlar Işık. Loncamız için ne görüyorsun?
Maat'ın yolunu izleyip ne olursa olsun doğruluktan ayrılınmaması gerektiğini. Eğer böyle yaparsak hangi olay bizi korkutabilir ki?
1. Ayrımın sonu. Sayfa 19.